Ayrım 14, sayfa 169. Bir zaman sonra Hande'nin hassas boru bir koku aldı. Bir gün olağan aylık toplantımızı yaparken bir şey var sizin aranızda dedi. Bir şey gizliyorsanız bize de söyleyin, biz de bilelim. Ne gizleyebiliriz ki sizden? Ne bileyim, öyle bakışıyorsunuz, gülüşüyorsunuz, paylaşsanız da bizimle. Arka bahçede define bulduk, gizli gizli kazıyoruz dedim. Silah bulmayın da maazallah ne bulursanız bulun dedi Berin Hanım. Yoksa hepimizi Ergenekon'dan içeri alırlar. Bora ile ben başta olmak üzere hepimiz gülmeye başladık. Handan gülmüyordu. Berin Hanım, eminim o Karadeniz gezisinde bize söylemedikleri bir şey oldu. O gün bugündür bir tuhaf bunlar dedi Handan. Bir şey saklıyorlar bizden. Berin Hanım bakışlarında soru işaretleriyle gözlerime baktı. Karadeniz gezisinde çok hayırlı bir iş bağladık. Bunu hepiniz biliyorsunuz dedim bıkkın bir sesle. Ha, bir de Jülide Hanım'a rastladık. Onunla bir çay içtik şehir kahvesinde. Doğrusu bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşmaya gerek görmedim. Berin Hanım dudaklarının ucunda bir gülümsemeyle gözlerini yere indirdi. Toplantı sonrasında Bora odama geldi. Kinayeli bir sesle ilişkileri bitirmek başlatmaktan daha zordur İlhan Bey dedi. Onun da sezgileri güçlüydü anlaşılan. Bir bunalım anında başlayan çok kısa süren bir ilişki dedim biraz utanarak. Anlıyorum, hepimizin hayatında olabiliyor böyle şeyler. Senin de mi oldu? Elbette. Kaç kere? Bora her önüne gelenle yaptın mı? Ne yaptın mı? Şey işte aşk. Ben hayatımda sadece bir kişiyle aşk yaptım. Kimdi? Elimden çekerek odamdaki küçük banyoya sürükledi beni. Musluğun üzerinde asılı aynaya bakmaya zorladı. İşte şu anda göz gözesiniz. Belki inanmayacaksın ama ben de öyle dedim. Gerçek aşkı bulmak için meğer bu yaşıma kadar beklemem gerekiyormuş. Sonra ihtirasla öptüm sevgilimi. O anda daha ileri gidemediğimi hayıflanarak. Sonra Handan'ın odasına geçtim. Masasına ellerimi dayadım, gözlerimi gözlerine diktim. Handan, toplantıda zor durumda bıraktın beni. Şu jüride takıntından vazgeç. İnsanlar aramızda bir şey var sanırlar. Yok mu? Yok. Olsaydı da bu seni alakadar etmezdi. Birine hesap vereceksem karıma veririm. Ama inan ki Eda, bana senin yaptığını yapmıyorum. Çocukça davrandın bugün. Hiç yakışmadı sana. Bora'yı da kattın işin içine. Sanki benim aşna pişinelerimin sırdaşıymış gibi. Zavallı çocuk. O benim bilmediğimi bildiğine göre sırdaşın sayılır. Karadeniz'de yanında o vardı. Senin gizli ilişkini biliyordur mutlaka, görmüştür. Birden aynı şeyleri tekrar etmekten, kendimi savunmaya çalışmaktan utanıverdim. Olabilir, belki de görmüştür, dedim. Eğer öyleyse yapabileceğim fazla bir şey yok. Konuşmamasını temenni etmekten başka. Bak, kabul ettin sonunda. Ettim dedim. Madem Jale miydi neydi adı, o kadınla bir ilişkim olmasını bu kadar çok istiyorsun, havlu attım ben de. İşte bu yüzden Bora ile böyle sıkı fıkısın, konuşmasın diye. Handan gözlerinde çok tuhaf bir ifadeyle bakıyordu. Elleri hafifçe titriyordu. Belki de vahşi hayvan gibi koklayarak iz süren ve avını parçalamaya hazırlanan Handan'ı başka ava yönlendirmenin yararı olacaktı. Üstelik bu kapıyı kendisi açmışken. Kapıyı kendi açmıştı ama Jülide'den şüphelenmesine hiç farkında olmadan ben sebep olmuştum aslında. Karadeniz seyahatinin hemen sonrasında Handan'ın bacağındaki alçı çıkartılmıştı. Altı çıktıktan sonra işe gelmeye başlayınca beni iş görüşmeleri için evine çağırma nedeni ortadan kalkmıştı. Ayrıca akşamüstleri işten erkence ayrılıp fizyoterapiye gidiyor, evine 8'den 9'dan önce varamıyordu. Benim Handan'a ev ziyaretlerimi kesmem için iyi bir bahaneydi bu. Çünkü ben de evli barklı bir adam olarak kendi evime makul bir saate dönmek zorundaydım. Böylece ona gidişlerim onda fazla şüphe uyandırmadan bıçak gibi kesilmişti. Zaman içinde fizyoterapiler her günden gün aşırıya, haftada ikiye ve bire düşünce Handan yine bekledi beni. Gitmedim. Birkaç kez odama gelip ısrarla çağırdı evini. Her seferinde bir bahane buldum. Bahanelere sığınmanın yetmeyeceğini, artık yüz yüze gelerek bu ilişkinin bittiğini söylemem gerektiğini biliyor ama Handan'ın tepkisinden çekiniyor, konuşmayı erteliyordum. Bugün o an kendiliğinden gelmişti işte. O yüzdenmiş. Eda kuşkuluyor bahaneleri filan. Keşke açıkça söyleseydin. Beni peşinden koşturmadan. Ben de aptallar gibi seninle buluşabilmek için fırsat yaratmaya çalışıyordum. Bu ilişki aslında hiç başlamamalıydı. Sen benim ortağımsın, dostumsun. Karımın da arkadaşısın üstelik. Sözümü kesti. Senin hatırına arkadaş oldum karınla. Seni daha sık görebilmek, seninle daha çok vakit geçirebilmek için. Bu kez ben onun sözünü kestim. Ben de bunu kastediyorum zaten. Sürekli yanlış yaptık. Hem birbirimize hem Eda'ya. Doğru olan bu yanlışın sona ermesidir. Bunun için mi o kadını devreye soktun? Yok öyle bir şey. Ben sana aşık oldum İlhami. Birkaç seferlik bir macera değilsin benim için. Handan, bundan sonra çok dikkatli ol. Evli adamlarla ilişkiye girme. Sonuç genellikle hüsran oluyor çünkü. Çık odamdan İlhami. Elleri gibi dudakları titremeye başlamış Handan'ın. Seni üzmek hiç istemedim, inan bana. Çık dedim sana. Yavaşça doğruldum, kapıya yürüdüm. Her şey bitti zannediyorsan yanılıyorsun, diye tısladı Handan. Bunu yanına bırakmayacağımı bil. Beni karın için değil, o esmer karı için kırdığını hiç unutmayacağım, hiç affetmeyeceğim. Çıktım odadan. Karmakarışık duygular içindeydim. Yüreğimde hem Handan'dan kurtulmuş olmanın ferahlığı, onu üzmüş olmanın murukluğu vardı, hem de onunla ilişkiye girmiş olduğum için derin bir pişmanlık. Pişmanlık mı? Bana çok daha büyük pişmanlıklar yaşatacak bir duygu denizinde kulaç atmıyor muyum? Aklımı mantığımı tamamen perdelemiş olarak. Şu anda içinde bulunduğum durum daha mı alt karışıktı bir öncekinden. Bir gün gizli aşkım ortaya dökülecek olursa ne yapardım, kime anlatırdım halimi? Asıl pişmanlığı o zaman yaşardım. Pişmanlığın ne olduğunu o zaman anlardım. Odama girdikten sonra kapıyı kilitledim. Masamın başına çöktüm ve ileride bir gün başıma gelebilecekleri düşündüm. Handan'la olan yarım yamalak ilişki bile bu kadar zorladıysa beni, yol yakınken son vermeliydim. Aklımı, ruhumu, kalbimi, bedenimi esir almaya başlayan bu sevdaya. Handan keskin gözleriyle, iyi koku alan burnuyla vaziyeti kavramadan önce, Bora'ya, Eda'ya hepimize zarar vermeden, pençeleriyle her birimizi paralamadan bir an önce gizli ilişkimi bitirmeliydim. Bora'dan ayrılma ihtimalini düşününce soluğum kesildi. Nefessiz kaldım, güçsüz, kuvvetsiz kaldım. Dehşetle farkına vardım ki Bora benim kaderim olmuştu. Tüm ihtimallere, tehlikelere, Handan'a rağmen hayatımda var olmalıydı. Her şeyi göze alıyordum. İşte böylesine zor bir köşe kapmacaydı artık benim yaşamım. Herkesin bir diğerini kolladığı ya da bir diğerinden kaçmaya çalıştığı, sonunda her birimizin fena ineceğinin başından belli olduğu, kiminin gönüllü, kiminin gönülsüz oynadığı bir oyundu. Her şeye değiyordu gözlerinde yakaladığım sevinç. Aşksız o, hiç korkma. Nasılsa konuşur bütün dilleri. Tekin Gönenç. Bir müddet sonra Bora'yla ilişkimizi koridordan geçerken birbirimize değmeler ve kapı arkası öpüşmeleriyle sürdüremeyeceğimizi anlayınca bir çare düşündüm. Mutlaka buluşabileceğimiz bir evimiz olmalıydı. Oysa evli erkeklerin bir garsoniyer tutmaları hayat boyu ne kadar da itici gelmişti bana. Ne haltlar karıştırdığımı bildiğini belli eden bakışlarla yüzüme bakan daire sahibinin karşısında kira kontratı imzalamak ne küçük düşürücü ne utanç vericiydi. Oysa şimdi tam da bunu yapmak üzereydim. Acınacak haldeydim. İkiyüzlülük ancak bu kadar olabilirdi. Sevgilim vardı. Üstelik erkekti ama ben bundan gocunmazken garsoniyer tutmaya utanıyordum. Nasıl bir çelişki çıkmazındaydım? Gizli anların yolcusu ben. Allah içimde kopan fırtınalardan dolayı bana acımış olacak gibi başka yol bulundu. Buranın Cihangir'deki evini paylaştığı arkadaşı yurt dışına gitme kararı aldı. Evin kirasının tamamını üstlenerek mekan sorununu halletmiş oldum. İş çıkışlarında eskiden Handan'a uğradığım gibi bu sefer de Bora'ya gitmeye başladım. O taraflarda sıkça görünmeme bir bahane bulmak için Taksim'de bir spor kulübüne üye de olmuştum. Haftanın birkaç günü yayın evinden Bora ile birlikte çıkmaya başlamıştık. Hazır Taksim istikametine gidiyorken o taraflarda oturan bir elemanımı arabamı almamdan daha doğal ne olabilirdi? Doğal olmayan evim Etiler'de, iş yerim Levent'teyken ve o civarda onlarca spor salonu varken spor yapmaya Taksim'e kadar gitmeye kalkmamdı. Spor tesisinin çocukluk arkadaşımın açtığını ve bana indirim yaptığını söylememe rağmen Eda hiç de olağan karşılamamıştı bu durumu. Suratı asıktı. O da için için Handan'la aramızda bir şey olduğundan şüpheleniyordu herhalde. Ben buna çoktan razıydım çünkü gönlüm rahattı. Artık Handan'la hiçbir alakam kalmamıştı. Beni korkutan Handan'ın karımın aklına Jülide'yi sokmasıydı. Benim için zor geçmekte olan o günlerden birinde Derya'nın ara tatil için geleceğini bildiren mektubunu aldık. Bir akşam yemek masasındayken Eda, İlhami bu spor ilişkilerini kız buradayken askıya al dedi. Zaten 10 günlüğüne geliyor çocuk. Akşam yemeklerinde birlikte olalım. Elbette alırım da. Zaten yemeklerimizi birlikte yemiyor muyuz Eda? Sen onlara birlikte yemeğe oturmak diyorsan evet. Yorgun argın geç saatte geliyorsun. Sofrada tek laf edecek halin kalmamış olarak. Yemek yer yemez de televizyona yapışıyorsun önümde uygulamamak için. Abartma Edoş, haftada bir veya iki kere gidiyorum spora. Geçen hafta 3 kere gittin. Cumartesi veya pazar da gidiyorsun bazen. Göbeğimi eritmek istiyorum yaz gelmeden. Göbeğin mi var? Biraz yağlandım. İlham, sen böyle kendine uğraşmazdın eskiden. Ne oldu? Bir şey mi değişti hayatında? Pardon? Çok yakışıklı görünmeni gerektiren bir durum mu var? Dedim. Kendini salıvermiş, canından bezmiş biri mi olayım istiyorsun? Sadece eski İlham olmanı istiyorum. Ah, keşke eski İlham olabilseydim. Ama ben içimdeki sevme, sevilme, sevişme gücünü keşfetmiş biriydim artık. Eskisi gibi asla olamayacaktım. Asla. Kuşkular, şüpheler içinde yaşamaya başlayan bana çok yakın iki kadın, karım ve ortağım da artık eskisi gibi olamayacaklardı ne yazık ki benim yüzümden. Oysa ben bütün bu kuşkuların, endişelerin üzerine çıkmıştım. O kadar mutluydum ki dünya küçücük kalmış, yüreğim koskocaman olmuştu. Hiçbir şey umurumda değildi. Gözüm sevdiğimin dışında hiçbir şey görmüyordu. Sadece onu sevindirmeye, memnun etmeye odaklanmıştım. Evine her gidişimde ona iyi şaraplar, delikates tadımlıklar götürmenin yanı sıra küçük sürprizler de yapıyordum. Bir keresinde gözlerinin ta derinindeki rengi yakalayacak bir lacivert kaşmir kazak, bir başka sefer sevdiğim parçalarla doldurduğum bir iPod armağan etmiştim. Ama herhalde en çok büyük Barbie'nin koluna takarak verdiğim Rolex saate sevinmişti. Bana onun vermiş olduğu bembeyaz bir yumuş tavşana arkadaşlık ettim diye götürmüştüm koluna saati taktığım ayıyı. Bu ayıyla tavşan bizden daha şanslı. Çünkü 24 saat birlikte olabilecekler demişti. Onları kucak kucağa şifonyerin üzerine yerleştirirken. Saati görmemişti henüz. Ayının tüyleri kapatıyordu saati. O halde saat 24 saat bir çalsın ki mutlu birlikteliklerini hep idrak edebilsinler demiştim. Şaşkın şaşkın bakmıştı yüzüme. Ona bir başka gelişimde hediye ettiğim şampanya kadehlerini getirmeye mutfağa gittiğinde, başucunda duran saati yerinden alıp 10 dakika sonrasına kurdum. Oyuncak ayının arkasına takladım. Alarm çalmaya başlayınca telaşla sesin geldiği yere koştu. Ayıyı incelerken Rolex'i buldu. Gözlerinde şaşkınlık sevgi ve minnetle döndü bana. Artık sürprizleri sevmeye başla dedim. Sana çok güzel sürprizler yapacak biri var hayatında. Artık hayatı da seviyorum, dedi Bora. Sanırım yer tezgahından alınmış Çin işi bir kol saatinden başka saati olmamıştı ve hayatın ilk değerli saatini koluna geçirirken bir çocuk gibi seviniyordu. Ben de onun gözlerinde mutluluğu yakalayınca çocuğunun gönlünü hoş etmiş bir baba gibi huzurlu hissediyordum kendimi. Yaptığım her şeye değiyordu, tüm zorluklara, gerginliklere, ürettiğim yalanlara değiyordu. Nefes almaya, sabaha başlamaya, günü yaşamaya değiyordu onun gözünde yakaladığım sevinç. O beni bu yaşıma kadar hayatın hiç bilmediğim, bilmek için de çaba harcamadığım bazı katı ve kaba gerçekleriyle tanıştırır, beni olgunlaştırır ve terbiye ederken ben de ona iyi yaşamanın inceliklerini öğretiyordum. Buz gibi bir kadeh Dom Pérignon'un verdiği tatlı baş dönmesi, Mozart'ın, Bach'ın, Beethoven'ın müziğinin etkisi, tenine has ipeğin, tiril tiril ketenin değmesinin hazzı, kaliteli ayakkabıların ayağını kavrayışı, bir ünlü markanın iyi kesimli pantolonunun ceketinin üzerinde duruşu. Bunları yeni öğreniyor, öğrendiklerinden memnun kalıyor, iyi şeylere çabuk alışıyordu. Ruhu asildi çünkü Bora'nın. İyi şeyler yapmak, iyi şeylerle çevrelenerek yaşamak için yaratılmış gibiydi. Bora'ya tüm iyi şeyleri ben vermek istiyordum. Onun bana yaşattığı tarifsiz mutluluğa bir parça olsun karşılık verebilmek için. Yılbaşında doğum gününde, birlikteliğimizin yıl dönümlerinde, her vesileyle, her bahaneyle ona gücümün yettiği pek çok armağan vermek, ona dünyayı gezdirmek, en güzel yemekleri yedirmek, en nadide içkileri içirmek ve en özgün melodileri dinletmek istiyordum. Çocuğuna düşkün baba, imkanları yetmese de ona vermek istedikleriyle nasıl hayallerini, şartlarını zorlarsa, işte ben de aynı duygular içindeydim sevdiğime karşı. Ama nasıl gerçekleştirecektim hayallerimi? Olanakları sonsuz olmayan ve zaten bir aile ile sınırlanmış olan ben. Demek ben de şartlarımı zorlamalıydım bundan böyle. Yeni iş imkanları yaratmalıydım, daha çok çalışmalı, daha çok para kazanmalıydım. Azar azar da olsa sabırla, sevgiyle elimden geleni yapmaya başladım. Onu daha rahat yaşatmak ve mutlu etmek için. Bora'nın evine önce güzel bir müzik seti, sonra geniş, rahat bir yatak yollattım. Onun en sevdiği renkte perdeler ısmarladım. Küçük ama bembeyaz, yalın bir banyo, az eşyalı, modern görünüşlü bir oturma odası, tavana saklanmış gizli ışıklar ve bu odanın bir köşesinde çeşitli içkilerin sıralandığı bir bar. Ucuz mobilyayla döşenmiş tek yatak odalı, çekyat sedirli, mütevazı öğrenci evi hoş bir mekana dönüşmüştü. Yaşam standardı da, zevkleri de, alışkanlıkları da değişiyordu yavaş yavaş. Bir gün evine gittiğimde onu saat kataloglarını karıştırırken bulmuştum. Hublot'un son modeline bakıyordu hayranlıkla. "Hayrola, almayı mı düşünüyorsun yoksa?" diye sordum. "Belki. Küçük bir soygun mu gerçekleştirdim benden habersiz? Bu model için gerçekleştirebilirim." Parmağını sayfanın siyah zemininde ışıldayan saate bastırmış yüzüme bakıyordu. Evet, her genç insan gibi pahalı saatlere bariz bir düşkünlüğü vardı. Sence bir saat için bir soyguna değer mi? Çok özelse ve tıpkı gerçek aşklar gibi bir ömürlükse değer. Günümüzde ne saatler ne de aşklar bir ömürlük. Bunu sen mi söylüyorsun? Gözlerini hem kırgın hem muzip ifadeyle bakmıştı bana. Beni sınamak ister gibi. Benim ona olan tutkumu bilmesine rağmen sürekli sınıyordu beni. Sadakatimi, cömertliğimi, sabrımı sınıyordu. Ben de açık vermemek için çabalıyordum hep. Orta yaşa yelken açmış, yorgun, yıpranmış erkeğin genç sevgilisine olan zaafını saklamak istiyordum. İnanılmaz bir beceriksizlikle. Çok sonra geniş yatakta koyun koyuna yatarken aklımdan onun doğum gününde bir hobla sürprizi yapmaya geçirerek. Senin doğum günün ne zaman diye sordum sevdiğime. Nüfus cüzdanıma göre Kasım ayında dedi. Gerçek doğum günümü bilmiyorum. Nasıl yani? Benim şimdi kullandığım cüzdanı askerlikten sonra çıkarttım. Neden? Diğeri şey oldu çünkü. Kazaya uğradı. İsim falan okunmaz oldu. Yenisini çıkarttım. Nasıl kazaya uğrar bir nüfus cüzdanı? Üstüne çay döküldü. Peki eski nüfusunda doğum tarihin neydi? Tarih olarak aynıydı da günüydü, ayıydı. Hepsi uyduruktu tabii. Anneme sormuştum ben ne zaman doğdum diye. Karlar yeni eriyordu demişti. Demek Kasım ayında doğmamışım. Bizim oralarda nüfus cüzdanları okul çağında çıkarılır. Artık memurun keyfine kalır hangi ay, hangi gün doğduğu. Zaten yaş da sadece askere giderken önemlidir. Bir de kızları evlendirirken herhalde. Yo, babalar kızlara iyi başlık vereni bulunca yaşına bakmadan yollarlar kocaya. Yeter ki adet görmüş olsun. Zaten resmi nikah da kıyılmaz ki. Nüfus kağıdını gerektir. İnsanın şansının nerede doğduğuna bağlı olduğunu hiç şu anki kadar inanmamıştım. Çok istenirse değişebiliyor şans. Her şey değişebiliyor. Gülümsedi kendi kendine. Ama değişirken bile şansın yaver gitmesi lazım. Senin şansın yaver gitmiş olmalı. Kesinlikle. Askeri gönderildiğim o gün var ya, romana yazdığım, ilk anda ölmeyi istemiştim. Oysa her şerde bir hayır vardır, bazen ölümde bile. Askere zorla yollanmamış olsaydım, yeni kimliğime kavuşamaz, yeni bir hayata başlayamazdım. Ben o anda onun kimliğim derken nüfus kağıdını kastettiğini bilmiyordum. Aklım doğum tarihini bilemeyişine takıldı. Bak ne diyeceğim sana, madem annen karlar erirken doğdun demiş, Nisan ayında doğmuş olabilir misin? Olabilir. Gel sana bir doğum günü tespit edelim. 7 uğurlu sayıdır. Doğum günün 7 Nisan olsun. Aramızda senin doğum gününü Kasım ayı yerine hep 7 Nisan'la kutlayalım. Ne dersin? Olur derim. Doğum günü armağanımı 6 ay önce alırım. Fena mı? O halde senin yeni doğum gününün şerefine içelim yudumlarımızı. Sonra ben kalkayım. Geç oluyor. Artık ısınmış olduğu için aynı hazzı vermeyen şampanyanın kadehlerimizdeki son yudumlarını içtik. Ben giyinmeden önce alelacele bir duş aldım. Kapının önünde bir daha hiç görüşemeyecekmişiz gibi kucaklaştık çıktım. Merdivenleri ıslık çalarak indim, arabama kadar ıslık çalarak yürüdüm. Az önce birlikte dinlediğimiz CD'nin arabamdaki yedeğini taktım müzik çalara. Onu düşünerek, onu yaşayarak rüyada gibi aktım, korkunç trafiği fark bile etmeden evime geldim. Her zamanki gibi kapıyı anahtarla açıp içeri süzüldüm.